Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 25. ayrım sayfa 220, bölüm 25. Currithurst'ten gelen paket posta kutusunda Mahkalebi bekliyordu. Telefon rehberi gibi kalın bir paketti. Mahkale paketi aldı, tekneye gitti. Paketi açıp içindekileri masanın üzerine yaydı. Kenyon olayıyla ilgili en son yazılan soruşturma özetini buldu, son gelişmeleri öğrenmesi gerektiğine karar vererek raporu en baştan okumaya başladı. Donald Kenyon soruşturması bir FBI, Beverly Hills polisi ortak çalışmasıydı. Büronun önde gelen ajanlarından Los Angeles'taki özel soruşturma biriminden Nevins ve Uhling, Aralık'ta tutuklu en son raporda Kenyon'u kiralık bir katil tarafından öldürüldüğü sonucuna varmışlardı. Suikastçıyı kimin kiraladığı konusunda iki teorileri vardı. Birinci teori, suikastçının bankanın batması sonucu mağdur olan ve mahkemede Kenyon'un aldığı cezadan tatmin olmayan, onun yeniden adaletten kaçacağını düşünen 2000 yatırımcıdan biri tarafından kiralandığını iddia ediyordu. İkinci teori ise suikastçıyı Kenyon'un mahkemede sözünü ettiği sessiz ortağı tarafından kiralandığını iddia ediyordu. Kenyon'un adını açıklamayı reddettiği bu ortak, bu son rapora göre FBI tarafından da teşhis edilememişti. McCallip rapordaki teorinin akış çizelgesini ilginç buldu çünkü rapor, federal hükümetin Kenyon'un paraları hortumlarken dışarıdan biri tarafından zorlanmış olduğuna inanabileceğini belirtiyordu. Bu açıklama Kenyon'un mahkemesi sırasında var olduğunu iddia ettiği, hayalet ortağı hakkında yaptığı açıklamalara dayandırılarak ortaya çıkmıştı. Şimdi bu hayali ortağın gerçekten de var olabileceğini söyleyen bir FBI belgesi vardı. Nevins ve Uhlig, özet raporu kiralık katil olarak adamı öldüren bilinmeyen şüpheliyle ilgili bir profil çizerek bitirmişlerdi. Bu profil hem birinci hem de ikinci teoriye uyuyordu. İşveren zengin, kimliğini saklayabilecek kadar yetenekli, geleneksel organize suç işiyle bağlantılı, hatta o işin bir parçası olabilecek bir adam veya kadındı. Kenyon'un hayaletini canlı bir insan haline getiren rapor dışında, McCallip'in ilgisini çeken ikinci şey, katili kiralayanın, yani gerçek katilin geleneksel organize suçla bağlantılı olduğu iddiasıydı. FBI tabiriyle geleneksel organize suç mafya demekti. Mafyanın neredeyse her yerde kolları vardı ama öyle bile olsa Güney Kaliforniya'da da bu kadar etkili olamazdı. Bölgede fazlasıyla organize suç işleniyordu ama bu suçları işleyenler filmlerden fırlamış geleneksel gangster değildi. Bölgede hakim olanlar İtalyan kökenlilerden çok Rus ve Asya kökenli gangsterlerdi. McCallip dosyaları kronolojik sıraya dizdi ve yeniden başa döndü. Çoğu Washington'daki yöneticilere gönderilmiş olan soruşturmanın çeşitli yönlerini anlatan sıradan özetler ve güncelleştirmelerdi. Belgeleri çabucak gözden geçirirken McCallip, saldırının yapıldığı günün sabahında gözaltı ekibinin yaptıklarını anlatan bir rapor buldu ve bunu şaşkınlıkla okudu. Saldırı sırasında gözaltı minibüsünde 4 ajan vardı. Vardiya değişimi zamanıydı, bir salı sabahı saat 8'di. 2 ajan göreve geliyor, ikisi evlerine gidiyordu. Dinleme cihazının başındaki ajan kulaklığını çıkarmış, yerini alacak olan ajana uzatmıştı. Ama yerini alacak olan ajan bir keresinde kulaklık değişimi yaparken başka bir ajandan kendisine bit geçtiğini söyleyen A tipi bir adamdı. Bu yüzden diğer 3 ajan kendisiyle dalga geçerken kulaklığa kendi süngerlerini takmış, aleti dezenfekte etmişti. Nihayet kulaklıkları taktığında neredeyse 1 dakika kadar sessizlik olmuş, sonra birkaç boğuk konuşma duyulmuş, sonunda Kenyon'un evinden bir el silah sesi gelmişti. Sesler boğuktu çünkü evin giriş bölümünde dinleme cihazları yoktu. Kenyon'un kaçış planlarını burada yapamayacağı düşünülmüştü. dinleme cihazları evin daha çok kullanılan diğer odalarına yerleştirilmişti. Gece ekibi henüz araçtan ayrılmamıştı. Silah sesini duyduktan sonra kulaklıkla ajan sessiz olmaları için araçtakileri uyarmıştı. Diğer ajan da kulaklık takıp dinlemeye başlamadan önce adam bir süre dinlemede kalmıştı. Her ikisinin duyduğu Kenyon'un evindeki mikrofonlardan birine söylenen şu sözlerdi. Cannoli'yi unutma. Kulaklıklı iki ajan birbirlerine bakmışlar ve konuşanın Kenyon olamayacağına karar vermişlerdi. Acil yardım istedikten sonra araçtan fırlamış ve eve koşmuşlardı. Kocasını ön kapının hemen önünde kafasının etrafı kan gölüne dönmüş halde bulan Donna Kenyon'dan dakikalar sonra eve ulaşmışlardı. Miro'yu bilgilendirdikten sonra yerel polis ve ambulans da çağrılmış. Ajanlar ondan sonra evi ve civarı aramışlardı. Saldırgan kaçmıştı. McCallip bundan sonra Kenyon'un evinde saldırıdan önceki son bir saatin kayıtlarının kopyasını inceledi. Kaset FBI laboratuvarlarında çoğaltılmış ama hala her kelime çözülememişti. Aile kahvaltı ediyordu, kızların ve Kenyon'la karısının günlük konuşmaları duyuluyordu. Sonra saat 7.40'da kızlar ve anneleri çıkmıştı. Dökümde Kenyon'un vekili Stanley LaGrosso ile evinden yaptığı telefon konuşmasından önce 9 dakika boyunca sessizlik olduğu belirtiliyordu. LaGrosso, evet, Kenyon, ben Donald. LaGrosso, Donald, Kenyon, hala aynı fikirde miyiz? LaGrosso, evet, sen hala bu konuda ciddiysen. Kenyon, öyleyim, ofisinde görüşürüz o zaman. LaGrosso, risklerini biliyorsun, ofiste görüşürüz. 8 dakika daha geçmiş, sonra evin içinde bilinmeyen bir ses duyulmuştu. Bu kısa konuşmalardan bazıları Kenyon ve konuştuğu adam evin içinde yer değiştirdikleri ve dinleme cihazlarından zaman zaman uzaklaştıkları için duyulmuyordu. Anlaşıldığına göre bu konuşmalar büronun gözaltı aracındaki gecikmeli kulaklık değişimi yapılırken olmuştu. Kenyon, ne? Bilinmeyen. Kapa çeleni, söylediklerimi yap, ailen hayatta kalsın, tamam mı? Kenyon, buraya böylece giremezsin ve... Bilinmeyen, kapa çeneni dedim, hadi gidiyoruz bu tarafa. Kenyon, aileme zarar verme, lütfen ben... Bilinmeyen, anlaşılmıyor. Kenyon, yapmazdım, yapamazdım ve o da bunu biliyor. Anlamıyorum, o... Bilinmeyen, kapa çeneni, umurumda değil. Kenyon, anlaşılmıyor. Bilinmeyen, anlaşılmıyor. Raporda 2 dakika kadar sessizlik olduğu ve sonra şu sözlerin duyulduğu yazıyordu. Bilinmeyen, tamam git ve kimin geldiğini? Kenyon, yapma, onun bu işle ilgisi yok, o. Sonra silah ateşlenmişti. Dakikalar sonra arkadaki çalışma odasına açılan kapının yanındaki 4 numaralı mikrofondan bilinmeyen saldırganın son sözleri duyulmuştu. Bilinmeyen, Cannoli'yi unutma. Arkaya açılan kapı açık bulunmuştu. Katil buradan kaçmıştı. McCallip bunların bir adamın son anları ve sözleri olduğunu bilerek kopyayı bir kez daha okudu. Keşke kayıtların kasette olsaydı diye düşündü, o zaman olayın içine daha iyi girebilirdi. Okuduğu bir sonraki belge, müfettişlerin niye olaya bir çetenin karıştığından şüphelendiğini anlatıyordu. Bu, kriptoloji raporuydu. Kenyon'un evinden alınan kayıtlar çoğaltılmak üzere suç laboratuvarına gönderilmişti. Kopya sonra şifre çözüm birimine gönderilmişti. Analizi yapan görevliye önceki kelimelerle değil, özellikle Kenyon öldükten sonra söylenen son sözlere yoğunlaşması tembihlenmişti. Cannoli'yi unutma sözleri kriptoloji bilgisayarına yüklenmiş, daha büronun kayıtlarına girmiş herhangi bir olayla bir eşleme yapılmaya çalışılmıştı. Doğrudan bir eşleme yapılmıştı. Mafya çetelerinin gerçek hayat hikayelerini anlatan The Godfather Baba filminde Corleone ailesinin önde gelen adamlarından Peter Clemenza, ailedeki hainlerden birini New Jersey'ye götürüp öldürme görevini alır. Adamı öldüreceği sabah evden çıkmadan önce karısı Clemenza'dan bir fırının önünde durup hamur almasını ister. Oldukça kilolu bir adam olan Clemenza, içinde öldüreceği adamın da bulunduğu arabaya ilerlerken karısı ardından bağırır. Cannoli'yi unutma. Macaulay filmi severdi ve bu repliği hatırladı. Musatır filmdeki çete hayatının özünü veriyordu. Merhametsiz ve vicdansız, vahşet, aile değerleri ve bağlılıkla el eleydi. Büronun Canyon olayını niye organize suç çetelerine bağladığını şimdi anlamıştı. Bu replik çete hayatının küstahlığını ve hünerini yansıtıyordu. Soğukkanlı bir katilin bunu işinin imzası gibi kullandığını görebiliyordu. Cannoli'yi unutma dedi Macaulay yüksek sesle. Aniden aklına bir şey geldi. Cannoli'yi unutma dedi yeniden. Hemen deri çantasını almaya gitti. İçinden James Cordell olayının video kasetini çıkarttı. Televizyonu açtı, kaseti yerleştirdi. İzlemek istediği yeri bulana kadar ileriye sardı. Vurulma anına geldi. Gözlerini maskeli saldırganın ağzına dikti ve seslerin kaydedilmediği kasette görüntüdeki adam konuşmaya başladığında Macaulay yüksek sesle şunları söyledi. Cannoli'yi unutma. Kaseti geri sardı. Bir kez daha aynı şeyi yaptı. Dudakları saldırganın dudaklarıyla tutuyordu. Tuttuğuna emindi. Vücudunda giderek artan adrenalini hissedebiliyordu. Heyecanlanmıştı, o anı yakalamıştı. Gizlenmiş gerçeğe yakınlaştığı an geliyordu. Gloria Torres olayının kasetini çıkarttı, aynı işlemi onda da uyguladı. Dudakları saldırganın dudaklarına uymuştu, şüphesi kalmamıştı. Cannoli'yi unutma dedi Macaulay yeniden yüksek sesle. Dolapta unuttuğu telefonunu çıkarttı. Hafta sonunda ona bırakılan mesajları hala dinlememişti ama şu anda bunu yapmak için fazlasıyla heyecanlıydı. Hemen Jay Winston'ı aradı. Nerelerdeydin ve niye şu lanet telesekreterini hiç kontrol etmiyorsun diye sordu kadın. Bütün hafta sonu ve tüm gün seni aradım. Bir açıklama yapabilmek için bu benim suçum. Biliyorum sen değildin. Hiç Hans'ti. Seni bunun için aramadım. Bürodakilerin neler söylediğini biliyorum. Donald Canyon'la ilgili belgelerin neler olduğunu da biliyorum. Beni yeniden soruşturmaya almalısın. Bu imkansız. Hiç Hans seninle konuşmamı bile istemiyor. Seni nasıl olaya? Sana yardım edebilirim. Nasıl? Neyle? Sadece bana şunu söyle. Böyle bir hakkın var mı? Bu sabah Gilbert Spencer ve adlarının Nevins ve Uhlig olduğunu tahmin ettiğim ajanlar size gelip senin Washington'a gönderdiğin kurşunun Canyon olayıyla eşleştiğini söyledi. Doğru mu? Buraya kadar doğru ama bu. Bitirmedim. Sonra size büronun olayınızla ve Los Angeles Polis Teşkilatı'nınkiyle ilgilenmek istediğini ama ilk aşamada silah dışında bir ortak nokta bulunmadığını söyledi. Her şeyden sonra Canyon'un vurulmasının profesyonel bir iş olduğunu ve sizin iki adi hırsızla uğraştığınızı söyledi. Bununla kalmadı. Canyon olayında parçalayıcı bir kurşun kullanılırken sizinkilerde başka bir tür kurşun kullanıldığından söz etti. Federaller. Bu olay Canyon olayında profesyonel katilin işini bitirdikten sonra silahından kurtulduğunu ve sizin iki olayınızdaki saldırganın silahı bir şekilde ele geçirdiğini söyleyen büro teorisini destekler. Bağlantının sonu. Şu ana kadar nasılım? Tamamen haklısın. Tamam, siz Spencer'dan kendi olaylarınızla karşılaştırma yapabilmek için bilgi istediniz ama bu işe yaramadı. Adam Canyon davasının çok hassas bir noktada olduğunu, bizim bilmemiz gereken her şeyi öğrendiğimizi söyledi. Ve Hitchens de bunu kabul etti. Evet, ortama uymak zorunda kaldı. Birileri Cannoli ikram etti mi? Ne? Muhakkarip sonraki 5 dakikayı Kannuri bağlantısını anlatarak adına Kenyon'un evindeki kayıtları ve kriptoloji raporlarını okuyarak geçirdi. Winston bunların sabahki toplantıda Spencer tarafından belirtilmediğini söyledi. Muhakkarip adamın bunu yapmayacağını biliyordu. Muhakkarip de FBI'de çalışmıştı. İşleri nasıl yürüdüğünü bilirdi. Fırsatını bulduğunuz anda yerelleri siner süpürür, o andan sonra olayla büronun ilgileneceğini söylediniz. O zaman Cannoli bağlantısı adamımız tarafından ele geçirilen silahın kullanılıp atılmadığını gösteriyor dedi Muhakkarip. Her üç olaydaki saldırgan aynı kişi. Kenyon, sonra Corder ve Torres. Bürodan gelenler toplantıya girmeden önce bunu biliyorlar mıydı? Emin değilim. Ama onlara sizin olayların belge ve kasetlerini verdiyseniz öğrendiler demektir. Sorulması gereken soru şu. Bu üç olay nasıl bir araya geldi? Winston kafasının karıştığını söylemeden önce bir süre sustu. Dostum, hiçbir fikrim. Belki de olaylar bağlantılı değildir. Dinle. Eğer adam büronun dediği gibi kiralık katilse belki de her olayda başkaları tarafından kiralandı. Bilirsin. Belki de aynı katilin üç farklı iş yapması dışında bir bağlantı yoktur. Mahkale başını salladı ve mümkün sanırım ama anlamsız. Yani Gloria Torres bir kiralık katil tarafından öldürtülecek ne yapmış olabilir ki? Bir gazetenin matbaasında çalışıyordu dedi. Belki de bir şey gördü. Cuma günü Corder ve Torres arasında bir bağlantı olabileceğini söylemiştin, hatırlıyor musun? Belki bu hala geçerlidir. Aralarındaki tek bağlantı, gördükleri veya bildikleri bir şey olabilir. Mahkale başını salladı. Peki ya Corder ve Torres'ten alınan kişisel eşyalar diye sordu Winston'dan çok kendisine. Bilmiyorum dedi kadın. Belki de hatıra eşyaları almayı seven katilin kendisidir. Belki de iş verenine doğru insanı öldürdüğünü kanıtlamak için almıştır onları. Raporlarda Kenyon'dan alınan bir şey olduğundan söz ediliyor mu? Henüz görmedim. Kafasından bir sürü ihtimal geçiyordu. Winston'ın soruları çok çabuk heyecana kapıldığını anlamasını sağlamıştı. Elinde henüz okunmamış koca bir Kenyon dosyası vardı. Aradığı bağlantılar orada gizlenmiş olabilirdi. Terry, evet özür dilerim, sadece düşünüyordum. Dinle, seni daha sonra tekrar ararım. Daha incelemem gereken bir sürü belge var ve belki daha sonra... Elinde neler var? Sanırım Spencer'ın size anlatmadığı hemen her şey var elimde. Bu şefin sana yeniden saygı duyup güvenmesini sağlayabilir. Şimdilik ona bir şey söyleme lütfen. Bunun üzerinde biraz daha çalışayım, sonra seni ararım. Söz mü? Söz. O zaman açıkça söz verdiğini sözle. Başıma bürodan bir bela salmanı istemiyorum. Ben emekliyim, unuttun mu? Söz veriyorum. 1,5 saat sonra Muhakkarip büronun dosyalarını gözden geçirmeyi bitirdi. Daha önce onu oldukça ateşleyen adrenalin yavaş yavaş azalmıştı. Raporları okurken pek çok yeni şey öğrenmişti ama Kenyon, Corder ve Torres olayları arasında bağlantı kurulabileceği hiçbir nokta gözüne çarpmamıştı. Büro belgelerinin gerisi batan bankanın 2000 mağdurunun adları, adresleri ve geçmişleriyle ilgili çıktılardan oluşuyordu. Ve ne Corder ne de Torres o yatırımcılardandı. Miro Kenyon olayındaki her mağduru bir şüpheli olarak kabul etmişti. Listedeki her isim zanlıymış gibi çeşitli incelemelere tabi tutulmuştu. Bir düzine kadar mağdur şüpheli bulunmuş ama detaylı incelemeler sonunda masum olduklarına karar verilmişti. Soruşturma daha sonra Kenyon'un gerçekten bir ortağı olduğu ve kendisi için milyonlarca dolar çalan adamı ortadan kaldırmak için kiralık katil tuttuğunu ileri süren ikinci teori üzerine kaydırılmıştı. Moon teori Kenyon'un çaldığı paraları kime verdiğini açıklamayı düşünürken ortadan kaldırıldığının anlaşılmasından sonra hız kazanmıştı. Avukatı Stanley LaGrossa tarafından yapılan bir açıklamada Kenyon'un öldürülmeden hemen önce cezasının azaltılacağı umuduyla yetkililerle işbirliği yapmaya karar verdiği belirtilmişti. LaGrossa, Kenyon'un öldürüldüğü sabah bunu konuşmak ve anlaşmanın şartlarını belirlemek için kendi ofisinde buluşmayı planladıklarını da açıklamasına eklemişti. Makalep raporların arasından Kenyon ve LaGrossa'nın telefon konuşmasını buldu. Konuşmalar adamın açıklamasını doğrular nitelikteydi. Büronun teorisine göre Kenyon'un sessiz orta ya işini şansa bırakmayı sevmiyordu ve Kenyon'u saf dışı bırakmak istemişti ya da Kenyon'un devletle işbirliği yapma niyetinde olduğunu öğrendikten sonra adamı ortadan kaldırmaya karar vermişti. Rapor, federal ajanların ve davacıların bu işbirliği isteğinden habersiz olduğunu belirtiyordu. Bu eğer sessiz ortağa bilgi sızdırıldıysa, bu bilginin Kenyon'un etrafındakilerden birisi tarafından, hatta avukatı LaGrossa tarafından sızdırılmış olabileceği anlamına geliyordu. McCaleb kalktı, kendisine bir bardak portakal suyu aldı. İçerken okuduğu Kenyon olayıyla ilgili bilgilerin soruşturma için ne anlama geldiğini düşündü. Erken gelen adrenalin hücumuna karşılık, Kurt Hurst'ten gelen zarfı açtıktan sonra Gloria Torres'i kimin niye öldürdüğü konusunda hiçbir yere ulaşamadığını tekrar başa döndüğünü anlamıştı. Bardağını yıkarken teknelere yaklaşan iki adam fark etti. Adamlar mavi takım elbise giymişlerdi. İskelede bu kılıkta dolaşan adamlar genelde teknelere hacize gelen devlet memurları olurdu. Ama McCaleb bu sefer adamların niye geldiğini biliyordu. Davranışlarından anlamıştı. Adamlar onun için gelmişlerdi. Vernon Kurt Hurst'ın yaptığı muhtemelen ortaya çıkmıştı. McCaleb çabucak masaya yöneldi ve tüm büro dosyalarını toparladı. Adların, adreslerin ve diğer bilgilerin bulunduğu belgeleri yırttı. Sonra kanın paketi mutfaktaki dolaplardan birine sakladı. Kalan belgeleri geri çantasına doldurup başka bir dolaba tıktı. Kapıyı açtı, adamları karşılamak için dışarı çıktı. Kapıyı kapatıp ardından kilitledi. Bay McCaleb dedi genç olanı. Büro kurallarına aykırı olarak bıyığı vardı. Tahmin edeyim Nevins ve Uhli değil mi? Adamlar tanınmaktan hoşlanmamıştı. Tekneye gelebilir miyiz? Elbette. Genç adam Nevins'ti. Neredeyse tüm konuşmayı daha yaşlı olan Uhlik yaptı. Eğer kim olduğumuzu biliyorsanız niye burada olduğumuzu da biliyorsunuzdur. Olayı olduğundan daha karışık bir hale getirmek istemiyoruz. Özellikle sizin büro için yaptıklarınızı göz önünde bulundurunca. Eğer bize bürodan çalınan dosyaları geri verirseniz olay burada kapanır. Ne? Dedi McCaleb ellerini kaldırarak. Çalıntı dosyalar mı? Bay McCaleb dedi Uhlik. Sizin gizli ihbar dosyalarına sahip olduğunuz duyumunu aldık. Siz artık ajan değilsiniz. O dosyaların elinizde olmaması gerekiyor. Söylediğim gibi eğer bunu sorun haline getirmek istiyorsanız sizin için sorun yaratabiliriz. Ama tek istediğimiz dosyaları geri vermeniz. McCaleb geri çekildi, oturdu. Olayı nasıl öğrendiklerini ve bunun Kurt Hurst'e nasıl yansıdığını düşünmeye çalışıyordu. Bunun tek açıklaması vardı. Vernon'un Washington'da başı sıkışmış, o da McCaleb'in ismini vermiş olabilirdi. Ama bu üzerinde ne kadar baskı olursa olsun eski dostunun yapacağı bir iş değildi. İç güdülerine güvenmeye ve blöf yapmaya karar verdi. Nevins ve Uhlik, Kurt Hurst'ın balistik karşılaştırmayı McCaleb'in isteği üzerine yapmış olduğunu biliyorlardı. Bu bir sır değildi. Bunun sonrasında Kurt Hurst'ın bilgisayardaki araştırma sonucu bulduklarının bir kopyasını da McCaleb'e gönderdiğini varsaymış olmalıydılar. Bunu unutun çocuklar dedi sonunda. Bende çalınmış veya başka yolla ele geçirmiş dosya falan yok. Yanlış bilgi almışsınız. O zaman bizim kim olduğumuzu nereden bildiniz diye sordu Nevins. Kolayca bugün yerel polise gittiğinizi ve onlara beni olaydan uzakta tutmak zorunda olduklarını söylediğinizi duydum. Makarev kollarını kavuşturdu ve adamların ardından Buddy Lockridge'in teknesine baktı. Buddy elinde birası kaptan köşkünde oturmuş The Following Sea'de olan bitenleri seyrediyordu. O zaman emin olmak için ortalığa bir göz atmak istiyoruz dedi Uhling. Arama izniniz olmadan olmaz. Arama izniniz olduğundan şüpheliyim. Eğer siz girip bakmamıza izin verirseniz ona ihtiyacımız olmaz. Nevin salon kapısına yaklaştı ve açmaya çalıştı. Kilitli olduğunu anladı. Makkalep gülümsedi. İçeri girmenin tek yolu kilidi kırmak Nevins. Bu da bana sorarsan izin almış olduğun havasını yaratmaz. Ayrıca bunun bizi seyreden tanıklar varken yapmak istemezsin. İki ajan da etrafa bakılmaya başladılar. Sonunda elinde binasıyla onlara selam veren Lockridge'i fark ettiler. Makkalep Uhling'in sinirlendiğini fark etti. Tamam Makkalep dedi daha yaşlı olan ajan. Dosyalar sende kalsın ama sana söylüyorum zeki çocuk yolumuza çıkma. Büro olaya el koymak üzere olayların içine edecek, rozetsiz beş para etmez bir amatörün işimize burnunu sokması isteyeceğimiz son şey. Makkalep sinirlendiğini hissetti. Teknemden defolup gidin. Elbette biz de gidiyorduk. Adamlar tekneden indi. Tam çıkarlarken Nevins döndü ve görüşeceğiz teneke adam dedi. Makkarep adamları yol boyunca seyretti. Neler oluyor diye seslendi Lockridge. Makkarep bir yandan adamların gidişini seyrederken Buddy'ye de el salladı. Sadece ziyarete gelen eski dostlar. Noğuda saat neredeyse akşamın 8 olmuştu. Makkarep Corey Terse'i evinden aradı. Arkadaşı çoktan sıkıştırılmıştı. Onlara söyledim dedim ki hey ben bildiklerimi Nevin'e ulaştırdım. Evet eski ajan Makkalev'in isteği üzerine ona da bir paket yolladım ama ona raporların kopyasını vermedim. Bana inanmadılar. Benim tam yetkim var. Eğer ayrılmamı isterlerse ayrılırım. Sonra her seferinde bana ihtiyaçları olduğunda ben de paramı alırım. Benim olaylarım da pek çok cilt doldurur. Neden söz ettiğimi biliyorsun. Sanki konuşulanları üçüncü bir kişi dinliyormuş gibi konuşuyordu. Bir odayken birinin dinleyip dinlemediğini asla bilemezdiniz. Makkalep uygun davrandı. Burada da durum aynı. Geldiler. Sanki elimde raporlar varmış gibi davrandılar. Raporların bende olmadığını ve lanet olası teknemden defolup gitmelerini söyledim. Hey çok sıkısın. Sen de öyle Vernon. Gitmeliyim. İzleyen denizden sakın dostum. Nedir o? Arkanı kolla. Tamam sen de. Winston hemen ilk çalışta telefonu açtı. Neredeydin? Meşguldüm. Nevins ve Uhling beni ziyaret ettiler. Bana geçen hafta verdiğin dosyaların kopyalarının hepsinden onlara da verdin mi? Dosyalar, kasetler. Hitchens onlara hepsini verdi. Evet, onlar da Cannoli bağlantısını buldular. Olaya el koyuyorlar Jay. Sen de bırakmak zorunda kalacaksın. Neden söz ediyorsun? Büro cinayet soruşturması yapamaz. Bir yolunu bulacaklar. Elinizden almayacaklar ama sorumluluk onlarda olacak. Olayda silah dışında bazı bağlantılar olduğunu bildiklerini düşünüyorum. O herifler baş belasıdır ama zekidirler. Sanırım kasetleri inceleyince benimle aynı şeyi fark ettiler. Katilin aynı adam olduğunu ve üç saldırının bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyorlar. Benim gözümü korkutmak, olaydan uzaklaştırmak için geldiler. Sırada sen varsın. Eğer benim her şeyi bırakıp vazgeçeceğimi düşünüyorlarsa, seninle muhatap olmayacaklardır. Doğrudan hiç Hitchens'e gidecekler. Eğer o geri çekilmeyi kabul etmezse daha yukarılara çıkarlar. Ben de onlardan biriydim, hatırladın mı? Ne kadar yukarı çıkarsan baskı da o kadar artar. Lanet olsun. Bizim kulübe hoş geldin. Ne yapacaksın? Ben mi? Yarın işe geri döneceğim. FBI'ye hiç yense ya da başka birine hesap vermek zorunda değilim. Bu işte yalnızım. Bu işte böyle bir fırsat yakalayan sadece sen olabilirsin. İyi şanslar. Sağ ol, şansa ihtiyacım olacak. 25. ayrımın sonu, sayfa 233, devamı 26. ayrımda.